Ayrım 6. Evreninki mi, Özal'ınki mi? Erbil Tuşel. Sayfa 73. Disipline işkence dersiniz. Özal'a göre insan hakları deyince sessiz çoğunluğun insan haklarını düşünmek gerekiyordu. Her şeyi kendisi yapmak isteyen ufak bir grubun değil. İşkence deyince de bir tanımı vardı. Demokrasiye geçiş süreci, başbakanın, İleri zannettiğiniz demokratik ülkelerde bizden daha çok disiplin vardır. O disipline siz işkence dersiniz. Mesela bazı cezaevlerinde sabah akşam öğlen İstiklal Marşı söylettiriliyormuş. Adam buna işkence diyor. Biraz fazla yapılırsa belki işkence olur ama iki defa yapılıyorsa olmaz. Polisin yaptığı iddia edilen düzenli bir şey değildir. Bunlar şahıslarla ilgilidir. Asabı bozulmuştur, sinirlerine hakim olamamıştır, hafif muamele ederken gayet ağır muamele etmiştir, cezasını çekmiştir. İçeride böyle kaç tanesi var? Ama devletin bunlara yaptığına işkence denemez. Devletin işkence yapması söz konusu değil. Gidip bakın, Alman polisinin yakaladığına neler yaptığını görün. Sanki bilmiyor muyuz? Ama Alman devleti bunu yaptırmıyor ki. Alman polisi yapıyor. 28 Mayıs 1985 Ankara Esenboğa Havaalanı. Özal'ın bu yaklaşımı işkencecilere destek sağlıyor, onları kurbanları karşısında haklı ve güçlü konuma getiriyordu. Siyasi şubelerde, karakollarda, cezaevlerinde asabı bozulan görevlilerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Sivil Özal'ın adamları, asker evrenin adamlarını hiç aratmıyordu. İnsan haksızlıkları konusunda Özal'ınkiler, evreninkilere başından beri güven veriyordu. Askeri yönetim döneminde söylenenleri yineliyor, aklınca puan topluyordu. Size siyasal tutuklu olarak tanıtılan kişiler, aynen İtalya'daki Kızıl Tugaylar ya da Almanya'daki Baader-Meinhof örgütlerinde gibi suç işlemiş kişilerdir. BBC'ye Ekim 1984. Bana işkenceyle ilgili sorular sormayın. Eğer sorarsanız bir daha benimle yüz yüze gelemezsiniz. Gazetecilere Aralık 1985. İşkence askeri rejimle ilgilidir. Yakın zamanda böyle olaylar olmamıştır. Benim düşünceme göre Türkiye'de insan hakları sorunu yoktur. Eğer bir yasa ve düzen temsilcisi bir hata yaparsa bu onun hatasıdır, sistemin değil. Le Monde'da Aralık 1986. Türkiye'de işkence yoktur. Türk halkı asabi mizaçlıdır. İşi büyütmemek lazım. Der Spiegel'e Mart 1987. Bugün cezaevlerimizde işkence yoktur. Wall Street Journal Mayıs 1988. Türkiye'de siyasi mahkumlara yönelik işkence ve haksız yargılama iddialarını, hükümetin bu konularda önlem almadığı görüşünü reddediyorum. Af örgütüne hodri meydan diyorum. Gelsinler, tüm iddiaları tek tek inceleyelim, açıkça tartışalım. İngiliz Televizyon Kuruluşu 4. Kanala, Kasım 1989. Özal'ı sanki sözleşmişçesine herkes tekzip ediyor. Yalanlarının yüzüne vuruyordu. Özal'ın güvendiği dağlara bile kar yağıyordu. Asker evren, sivil Özal'a devrettiği insan hakları politikasının çağ dışı olduğunu ta Amerikalardan söylüyordu. Özal'ın ispat çağrısına Amerikan Ulusal Basın Kulübü'nden, evrenden yanıt geliyordu. Bunca yıl geçmesine karşın, tıpkı 80'li yılların başlarında olduğu gibi, sorgu odalarında bir daha gün ışığını göremeyen işkence kurbanları vardı Türkiye'nin. Dipnotlara şöyle bir bakın lütfen. Ben şimdiye kadar hiç yapmadım ama dilerseniz tek tek sayın. Saymasanız bile 21, 107, 114, 115, 195, 199, 241, 276, 315. sayfaların dibine bir göz atın. İnanıyorum ki acıları yüreğinize, öyküleri belleğinize kazınmış birkaç kişiyi mutlaka anımsayacaksınız. İster sağcı, ister solcu olun, içiniz titriyecek biliyorum. Utanacaksınız belki. Ben böyle bir ülkede yaşadığım için utanıyorum. Karnında bebeğiyle zincire vurulanlar, sorguda çocuğunu düşünenler vardı. Bir örnek olsun. Nevruz Türkdoğan, 11 Şubat 1991, Doktor Nuran Özkan, 28 Temmuz 1989, daha niceleri var. Irzına geçinen kızlar vardı. Bir örnek olsun. Seviye Köprü, 2 Aralık 1988, Esma Polat, 6 Nisan 1991, daha niceleri var. Onlarca, yüzlerce insan çatışmalarda vuruluyor, ölü ele geçiriliyor ya da kaçarken öldürülüyordu. Kuşkulu ölümlerden, cana kıymalardan, kaybolmalardan sadece o değil, bal gibi bu da sorumluydu. Evrenin ölülerine Özal'ın ölüleri ekleniyordu. Özal'ınki de Evren'inkine dönüşüyordu. Bütün bunları bile bile konuşuyordu Evren. Koskoca müttefik ülkenin topraklarında, Amerikan Ulusal Basın Kulübü'nde. 1980-86 tarihleri arasında işkence iddiaları nedeniyle 9337 sanık hakkında 5602 dava açıldı. 1401 davada 2294 işkence suçlusu sanık çeşitli cezalara çarptırıldı. 28 Haziran 1988 Washington. İnsan yaşamı, insanların en doğal hakkı olan yaşama hakkı sayılarla nasıl böyle çarpıtılabiliyordu? Son açıklamaları ya da son yalanlamaları ile bir öncekiler arasında nasıl bu kadar büyük farklar olabiliyordu? Eşek kulaklı Midas'ın durumuna düşmekten kurtulmanın yolu halkın sesine kulak vermekti ama halk eşek kulaklı Midas'ı benimsemiş görünüyordu. Bir bölümü doğru. Evreninkinin ve Özal'ınkinin belirlediği her iki dönemin insan hakları politikalarında yalan vardı. Politikalar yalan üzerine üretiliyor, yalanla yürütülüyordu. Asker Evren'de, Sivil Özal'da Türkiye'ye yönelik insan haksızlıklarına ilişkin savların mutlaka yatsınmasına, yalanlanmasına inanıyorlardı. Kuşkular batılı demokratik ülkeleri 13 Eylül sabahından beri rahatsız ediyordu. Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka ve Hollanda'nın Türkiye'ye 25 sayfalık bir raporla Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na resmen şikayet etmelerinden sonra Türkiye'nin 110 sayfalık bir raporla kendini savunması bir büyük yalan daha ortaya çıkarıyordu. Beşlerin 1 Temmuz 1982 tarihli başvurusuna Türkiye 31 Ocak 1983'te yanıt verdi. Yanıtı Devlet Bakanlığı Hukuk Danışmanı Profesör Suat Bilge hazırladı. Şikayetçi beşlerin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na yaptıkları başvuru dostane çözüm protokolü ile geri çekildi 11 Aralık 1985. Protokole göre Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkenceyi yasaklayan 3. maddesine uyulup uyulmadığını Şubat, Temmuz ve Ekim 1986 tarihlerinde İnsan Hakları Komisyonu'na birer raporla bildirmekle yükümlendi. Komisyona gönderilen bu raporlarda gerçek dışı bilgilerle donatıldı. Dostane çözüm protokolündeki en büyük yalan, anayasanın 108. maddesinde yer alan Devlet Denetleme Kurulu'nun işkenceyi denetlemekle görevlendirilmesiydi. Anayasaya göre kurula bu tür görevler verilemezdi. Beşlerin İnsan Hakları Komisyonu'na Türkiye hakkında açtıkları dava tarafların mutabakatı üzerine 5 yıl sonra kapandı. 28 Ocak 1987. Yanıta ya da başka deyişle yalana günlerce gülündü Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'nda. 12 Eylül 1980'den sonra ilk bir yılda 43.140 kişi gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır. Sanki ikisi aynı şey. Takibine gerek görülmeyen 125 şikayet dışında hak etmiş olmalılar. Soruşturulan, mahkemesi görülen veya sonuçlanan işkence ve gayri insani muamele şikayetlerinin toplamı 337'dir. Sonuçlananla soruşturulanı aynı kefeye koyan kafa işkencede ölenle ölmeyeni elbette ayırmaz. Türkiye belki ilk olarak yapılan işkence sayısını açıklayan ve bu şikayetler hakkında ne işlem yapıldığını bildiren bir ülkedir. Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük sinemasını açmak gibi bir övünç konusu. Mesela Devlet Bakanı Profesör İlhan Öztrak, Uluslararası Af Örgütü'nün 12 Eylül'den sonra Türkiye'de 70 kişinin işkenceden öldüğü iddiasına ayrıntılı olarak yanıt vermiştir. Tümünü değil, 15'ini öldürdük dediği yanıtı yani. Avrupa Konseyi nezdindeki Türkiye daimi temsilcisi de işkence iddialarına karşı Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muntazaman bilgi vermiştir. Kim bilir ne zorluk çekmiştir zavallı, bugün şu kadar, yarın şu kadar derken. Şikayetlerin yapılmasının devamı karşısında Genelkurmay Başkanı 12 Haziran 1981 tarihinde şu yazılı emri vermiştir. İşkence yapın, ölen olursa aldırmayın diyecek ya da işkence için bütçeden ödenek ayıracak değil ya. Özellikle Türk ve dünya kamuoyunu etkileyen işkence olayları ile ilgili sayısız şikayetler yapılmakta ve maalesef bir bölümü de doğru çıkmaktadır. Ne kadarlık bir bölümü, çoğu mu, çok az mı? Genelkurmay Başkanlığı'na intikal eden bilgilere göre işkence sonucu öldürülen veya sakat bırakılan şahıslarla ilgili 65 güvenlik personeli hakkında yasal işlem sürdürülmektedir. Hala sonuçlanmayanlara ve hiç sonuçlanmayacaklara ne dersiniz? 12 Eylül harekatını yurt ve dünya kamuoyunda gölgeleyen ve vatandaşları mevcut yönetime karşı giderek olumsuz yönde etkileyen bu tür olaylara karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır. Darbeden bu yana geçen 2 yıl 4 ay 19 günde temizlenmesi gerekenler temizlenmişti nasıl olsa. Sorgulamalar sadece sıkı yönetim komutan ve yardımcılarınca belirlenen gözaltı yerlerinde. Okullar, stadyumlar, garajlar, oteller, kapalı spor salonları, et balık kurumu depoları, maden ocakları gibi yerler tercih nedenidir, yapılacaktır. Ve buraları etkin bir denetleme ve kontrol sistemine tabi tutularak, duvarlarının ses tabanının su geçirmesi önlenerek, İşkence iddialarının olmasına fırsat verilmeyecektir. İşkence savını ileri sürenlere ne yapılacağını biz biliriz. Sorgulamalarda teknik sorgulama yöntemleri uygulanarak sanıkların doğru ifade vermeleri sağlanacaktır. Söylenen, konuşulandan sonra isteyen istediği ifadeyi kaleme alabilecek. Sorgulamaların bitiminde yapılan iddia ve iftiraları çürüterek boşa çıkarmak için bu çok gerekli çünkü a. Sorgulanan şahıs gerektiğinde doktor muayenesinden geçirilip raporu dosyasına konulacak, rapor almak sorun değil, fiziki görünüşü iyileştirildikten sonra fotoğraflarla saptanacaktır. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, işkenceye doğrudan ya da rapor vermeyerek dolaylı olarak katılan hekimleri, tabip odalarında oluşturan insan hakları kolları örgütlenmesiyle araştırmaya başladığını açıkladı. 1 Ocak 1990 İstanbul Tabip Odası 1986 yılında İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu ve Adli Tıp Genel Kurulu'nda görevli 26 doktor hakkındaki yakınmaları işleme koydu. Mustafa Hayrullahoğlu, Hasan Hakkı Erdoğan, Süleyman Cihan, Mustafa Tunç ve Behçet Dinlerer'in öldürülmelerinde özellikle Adli Tıp Kurumu'nda çalışan bazı doktorların işkenceyi örtbas etme konusunda çaba harcadıkları biliniyor. Tüm işkence ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de bazı doktorlar zaman zaman işkence suçuna karıştılar. SHP Hatay Milletvekili Doçent Doktor Ali Uyar, Cizre'nin Yeşilyurt köyünde yurttaşlara insan dışkısı yedirme olayını örtbas ederek hekimlik mesleğine aykırı davrandığı gerekçesiyle aynı zamanda doktor olan İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin meslekten yasaklanmasını Türk Tabipler Birliği'nden istedi. 6 Mart 1989 Birleşmiş Milletler İşkence Görenlerin Rehabilitasyonu Merkezi'nin Danimarkalı Başkanı Profesör Doktor Ben Sorensen, Türkiye'deki 400 işkence olayında hekim katkısının saptandığını belirtti. Mayıs 1990. İstanbul Tabip Odası'nca yapılan bu duyuruda tüm üyelerimizin dayak yemiş, işkence görmüş hastalarını yalnız başlarına muayene etmelerini istiyoruz denildi. 23 Temmuz 1991. İşkenceye katılmadıkları, işkence raporu verdikleri için çok sayıda doktor soruşturmaya uğradı, görevden alındı, başka yerlere sürüldü ve hatta yargılandı. B. Gerektiğinde ve mümkünse sanığın ifadesi teybe alınarak işkence yapılmadığı saptanacaktır. Teybe bağırma, haykırma, inleme sesleri alınmayacak. C. Akla gelebilecek diğer önlemler alınacaktır. Örneğin savcı ve yargıç karşısında bana işkence yapıldı diyenler yeniden sorgulanarak hadleri bildirilecek. Memnuniyetle karşılanan yönetim. Akıllara durgunluk veren 110 sayfalık yanıtın önlemler bölümü açığa çıkan gizlenemeyen bir anlayışın çözümlenmesiydi sanki. Hayır yapmıyoruz derken evet yapıyoruz demek mi isteniyordu? Avrupa Konseyi'ne gönderilecek yanıtı Genelkurmay'ın ya da dışişlerinin en komik insanları mı kaleme almıştı? İş güldürü ustalarına ihale edilse ancak bu kadar başarılı olabilirdi. Önlemler sürüyor, insanlar gülüyordu. 4. Sorgulamalar yetkili ve ehliyetli sorgulama personelince yapılacak. İşkence yapmak yetkisi anayasadan ya da bir başka yasadan kaynaklanıyordu sanki. Askeri personelin sorgulamalarda kullanılmasına izin verilmeyecektir. Sorguda bulunanların birbirlerine albayım, yarbayım demeleri serbestti. Bunlar sadece ve komutanın emrine müşahit olarak bulunabileceklerdir. Müşahit sorguculuk yeni bir uzmanlık dalı olsa gerek. 5. İşkenceye maruz kaldığı resmen ihbar edildiğinde soruşturması idari ve yasal olarak yapılacaktır. İdari ve yasal soruşturma başlayıncaya dek sorgucular yani işkence yapanlar işlerine devam edebileceklerdir. Bu maksatla bu gibi şikayet ve ihbarlar komutanlıklarca derhal sıkı yönetim askeri savcılıklarına intikal ettirilecek, otopsi raporu dahil her türlü tahkikat askeri savcılıkça yürütülecektir. Derhalin anlamının 90, 45, 20 ve 15 gün olduğunu kimse bilmiyordu nasıl olsa. İşkencenin bir politika olarak yürürlükte olduğunun en somut kanıtını Özal'ınkinde bulmak çok kolay. 12 Nisan 1991 tarihinde yürürlüğe giren 3713 sayılı terörle mücadele yasasının 15. maddesiyle askeri darbeden 11 yıl sonra bile işkence özendirilecek, işkenceci korunacaktı. Ünlü bir hukukçunun deyişiyle adam öldüren polis için tutuklama yasağı getirmenin başka bir hiç anlamı yoktu. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, bu anlayış devlet terörü yaratır, korktuğumuz terörü kaşıyıp kışkırtır diye özetliyordu. 1983'ten 1991'e kat edilen yolu. Yasa terörle mücadelede görev olan personelin, kamu davası sonuçlanıncaya dek tutuksuz yargılanmasını ve adam öldürmek suçu dışındaki suçlar hakkında yargılama yapılabilmesi için memurin muhakematı hakkındaki kanun hükümlerinin uygulanmasını öngörüyor. İstanbul Barosu Dergisi Antiterör Yasası Özel Sayısı Cilt 65 Sayfa 4-5-6 Nisan-Mayıs-Haziran 1991 6. Komutanlar işkence olaylarını ve tahkikat sonuçlarını titizlikle takip edecekler, örtbas edilmesini önleyeceklerdir. Örtbas edilenleri unutalım, hiç olmazsa bundan sonra böyle şeyler yapmayalım. Alınan önlemlerle ilgili maddeler böylece sıralanıp gidiyordu. Gözaltındayken veya tutuklu bulunduğu sırada insanların intiharlarının önlenmesi için ayrıca yazılı emir verildiği belirtilip insanlar kahkaha ile güldürülüyordu. İnsan Hakları Komisyonu'na gönderilen yanıtın en çarpıcı yanını ise vurucu iki soru oluşturuyordu. Ülkesinde işkence veya gayri insani muamele yapılmasına müsamaha eden veya isteyen bir devlet böyle bir önleme mekanizması geliştirir mi? Kaldı ki yukarıda belirtildiği gibi halkın memnuniyetle karşıladığı bir yönetim niye böyle bir uygulamaya gitsin? Halkın memnuniyetle karşıladığı yönetimin önlemlerini 5 Avrupa ülkesi yutmuyor, önlem diye önlerine uzatılan yalan dolu metine doymuyorlardı. Asker Evren döneminin gerilerde kaldığı, Sivil Özal döneminin başladığı bir tarihte Türkiye'de düşünce, inanç, haberleşme, basın, örgütlenme özgürlüklerinin bulunmadığını, savunma hakkına uyulmadığını ve insanlara işkence yapıldığını belirten 5 ülke Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na ikinci bildirimlerini sunuyorlardı. 15 Nisan 1984. İnsan Hakları Komisyonu yakınmaları haklı ve dinlenebilir buluyor ve bir soruşturma kurulunu demokrasiye geçiş sürecinin baharındaki Türkiye'ye gönderiyordu. Kurulda şu parlamenterler vardı: Harry von der Berg, Peter Stoffelen Hollanda, Lee van Steiner Avusturya, Arbolo Muru İspanyol, Odilo Günther İsviçre, Jacques Baumel, Jean-Pierre Faure, Michel Schmidt, Fransız, George Apanes, Norveç, Hans Scharf, Federal Alman, Anthony Grant, Sir Dougley Smith, İngiliz, Liam Burke, Mark Klika, İrlanda, Claude Defaudin, Belçika, Bjørn Elmquist, Danimarka. Yalanı devralan yalanı sürdürüyordu. Danimarkalı parlamenter Elmquist ile Türkiye'li parlamenter Özal arasında şu konuşma geçiyordu: Size insan hakları konusunda bir mektup veriyorum Sayın Başbakan. Türkiye'de yargıçlar vardır Sayın Parlamenter. Bizde de vardır Sayın Başbakan ama suçlular önlerine gelsin diye senelerce beklemezler. Böyle bir eleştiri karşısında Türkiye'de yargıçlar var fiyakasını atan sonuçlarına katlanmalıydı. İkili görüşmelerde can sıkan şeyler söylenmişti. Öyle ya da böyle halktan 7,5 milyon oy alarak iktidara gelen bir partinin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu söyledikleri siyasi partileri askeri yargıdan kurtarması gerekmez miydi? HSP'nin, MHP'nin, TİP'in, TİSİP'in, VP'nin ve TİKP'nin anayasa yargılamasında kaçırılıp yıllarca askeri mahkemelerde süründürülmesi karşısında hiç olmazsa bir çift laf etseydiniz olmaz mıydı? Kaldı ki siz MSP ile MHP'nin kapılarını çalıp milletvekili olmak istiyorum dememiş miydiniz? Bir gecede seçim yasaları çıkaran, yasama denetiminden uzak kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yöneten bir sivil lider olarak yıllarca süren DİSK davasını, Barış Derneği davasını, Türkiye Yazarlar Sendikası davasını, TÖBDER davasını içinize nasıl sindirdiğinizi herkes merak ediyor doğrusu. Dev Yol, Dev Sol, TİKB, TKPML, THKPC Kurtuluş, TDKP ve PKK davalarının dosyalarındaki işkence raporlarına, gözaltı ve tutukluluk sürelerine, cezaevi koşullarına evet diyecek bir tek batılı dostunuz olmadığını biliyor musunuz? Bu eleştiriler kapalı kapılar arkasında kalıyor, usta gazeteciler böyle şeylerin artık haber olmadığına inandırılıyorlardı. Senelerce yargılanmanın en çarpıcı örneği DİSK davasıydı. DİSK yöneticileri 13 Eylül'den başlayarak gözaltına alınıp tutuklandılar. 25 Haziran 1981'de 52 DİSK'li hakkında idam istemiyle dava açılacağı açıklandıysa da iddianame 30 Kasım 1981'de tebliğ edildi. Dava 24 Aralık 1981'de açıldı. 160 ayrı dava DİSK dosyası ile birleştirilince sanık sayısı 1477'ye, idamı istenenlerin sayısı ise 78'e yükseldi. 864 sayfalık iddianame 67 günde okundu. Sanıkların mahkeme sorguları 16 ay sürdü. Başkan Baştürk'ün sorgusu 109 günde tamamlandı. Savunma aşamasına gelinceye kadar olan yargılama 4 yıl 2 ay sürdü. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 numaralı askeri mahkemesi davanın başlamasından tam 5 yıl sonra 24 Aralık 1986'da kararını verdi ve 264 sendikacı için inanılması güç ama toplam 2053 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Gerekçeli kararın yazımı 2 yıl, 4 ay sürdü ve 1989'da tamamlandı. Dava üst mahkeme aşamasındayken antiterör yasasındaki TCK 141. maddesindeki yeni düzenlemeler nedeniyle Askeri Yargıtay 3. Dairesi 16 Temmuz 1991'de tüm DİSK yöneticileri için beraat kararı verdi. DİSK'in açılması ve el konulan mal varlığına ulaşabilmesi için 1992 baharını beklemek gerekecekti. 12 yıl süren dünyanın en ilginç davası boyunca Özal, DİSK için iki kez ağzını açtı. Yöneticileri hakkında idam cezası istenen maden işle 1976'larda çatır çatır pazarlık yaptığını söylerken sendika ağalığına değindi. Mart 1984. Daha sonra DİSK'i komünistlikle suçladı. Haziran 1985. Bir kez de DİSK'in mal varlığına göz dikilmesinde payı oldu. Kültür Bakanı Gökhan Maraş, size bırakacağız gerekçesiyle bir önerge vererek terörle mücadele yasasında değişiklik yapılmasını sağladı. Dış kamuoyu yalanla avutuluyor, iç kamuoyu korkuyla övütülüyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 84.